Millet için ettim yordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer.
Adım Adım Çanakkale Destanı. Mehmet İşcan ve Numan Nurullah Aras'la Adım Adım Çanakkale Destanı başlıyor. 13. Bölüm.
Amin desin hep birden, birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler.
Amin, amin. Allahu Ekber. Amin, amin. Allahu Ekber.
Kanlı kanlı kapanlar kuruldu haince. Gece ağlar gibi büründü sessizliğe. Derince bir sükut kapladı bütün siperleri. Beklemekteydi yiğitler inecek gülleleri. Öyle bir bekleyiş ki yarını bekler gibi. Esir alacakmış gibi beni öz vatanımda gafiller. Oysa yardıma gelmişti Bedir'den, Uhud'dan şehitler. Derince bir sükut kaplamışken tüm siperleri, günün sessizliğini bozmuştu bir gülle sesi. Zehrini akıtmıştı en sonunda tabyalara, düşünce sipere, hayasızca bir gülle. Muhakkak ki kuşaklardı bir aslan onu gülücüklerle. Toprağın altına tek tek döşenir lağımlar. Patlayan her lağımda sağanak sağanak yağardı canlar. Yağmur namına mermi yağardı gökten. Heyhat, bu mermi olamaz. Bir mermi böyle kin kusamaz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Adım Adım Çanakkale Destanı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Adım adım bu destanı yaşamaya, yaşadığımız bu güzellikleri, bu hissiyatı da sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras, kıymetli hocam Mehmet İşcan ve çok değerli ses teknisyenimiz Ahmet Kanaduman. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Neredeyiz şimdi Adım Adım Çanakkale Destanı'nda? Şimdi Yahya Çavuş'un destan yazdığı yerdeyiz. Yahya Çavuş'un kahramanlığının destanlaştığı yerdeyiz. Ertuğrul tabyasında, Ertuğrul koyundayız. Efendim Çanakkale Destanı'nı adım adım izlerken şehitlikteydik. Bir önceki programda abidedeydik. Kıymetli hocam Mehmet İşcan oradan inerken bir de Morto koyunu gördük. Ve abidenin niçin dört ayaklı olduğunu da anlatmıştınız. İsterseniz oradan başlayalım ve dilerseniz dinleyicilerimize de bunun hikmetini anlatın hocam. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Abide neden dört ayaklı? Abidenin mimarları Doğan Erginbaş ve İsmail Utkular isminde iki kişidir.
Evet.
İsmail Utkular rahmetli olmuş. Doğan Erginbaş Çanakkale'de ikamet ediyor. Çok yaşlı bir mimarımız. Ona bizim arkadaşlarımız, Alan Kılavuz arkadaşlarımız sormuşlar. Neden dört ayak üzerine düşündünüz bu abideyi diye. Verdiği cevap şu. Dört ayak üzerine duruş en sağlam duruştur. Bu millet sağlamdır, yıkılmaz diye dört ayak üzerine düşündük. Bir de Osmanlı'nın dört bir köşesinden buraya koşup geldiler. Hepsini temsilen dört ayak üzerine düşündük diyor.
Evet.
Neden o sırtlara yapıldığını ise şundan anlatılıyor belgelerde. Abide çok büyük, yüksek ve çok tonaj olarak çok ağır.
Evet, belli,
beton ve taştan yapılmış, heybetli. Onu çekecek sağlam zemin o eski sarık sırtları dediğimiz ama bizim burada yerel olarak Ömer Kaptan Tepesi dediğimiz o tepede yer bulunmuş. Orası sağlam
bugün
bulunmuş zemin olarak.
Bugün abilerin bulunduğu yere evet. Eski sarlık sırtları deniyor.
Eski sarlık sırtları Ömer Kaptan
Ömer
Tepesi.
Ömer Kaptan Tepesi.
Deniyor
evet.
Burada. Oraya onun için yapılmaya karar verilmiş. Hı hı. ve 1954 yılında yapımına başlanmış. Arada bir inkıtağa uğramış, oraya ben girmeyeceğim.
Eyvallah.
1960 yılında açılışı yapıldı. Ben o günleri hatırlıyorum. 1963 yılında da kaba inşaatı bitti.
Evet.
Ama eksikleriyle öyle kaldı ve artık yeni yeni tamamlanmaya çalışılıyor. Tamamlandı. Çevre düzenlemesi hemen hemen tamamlandı. Artık evet, temiz tutmaya çalışılıyor.
Evet hocam. Mortukoyu'na gelmiştik oradan.
Evet. Mortukoyu, onun altında bir koy var batı tarafında.
Evet.
Biz böyle denizin karaya girdiği yerlere koy diyoruz. Evet. Çok büyük olursa körfez diyoruz, biliyorsunuz.
Evet.
Bu Mortukoyu o savaşta özellikle 3-4 Mayıs gecesi yapılan savaşlarda bizim o akşam bir tümenimiz bitti.
Evet.
O akşam şehit kanları toprağa doyurmuş demek ki ve topraktan kanlar dereye doğru akmış ve kanlı dere dediğimiz bugünkü o dereden kanlar bu koya ulaşmış ve o Mortukoyu kıpkırmızı kan gölüne dönmüştü. Mort kelimesi Fransızca ölü, sessiz, sakin manalarına gelir. İklimsel olarak Poyrazlar'da çok sakindir o koy.
Hı hı.
Onun için bu isim verilmiş. Çanakkale Savaşları sırasında da vardı. O koyun,
evet,
o ismi vardı. O koyda yaşanan bir olayı da ben size,
buyurun,
anlatayım.
Buyurun hocam.
O koyun açıklarında bir zırhlı yatıyor. İngiliz zırhlısı Goliath.
Goliath.
Yani gençlerimizin kulağına küpe olsun derler yani.
Evet.
Unutmaması gereken bir olay bu.
Hı hı.
Şöyle başlayayım ben ona. Tarihte Truva Savaşları vardır.
Evet.
Truva Savaşları'nda Truvalılara karşı savaşan komutanlardan birisinin, Yunan komutanının adı Agamemnon'dur. Çanakkale'de bize karşı savaşan bir İngiliz zırhlısının adı da Agamemnon'dur. Yani bunlar tarihin derinliklerindeki olayları unutmak istemiyorlar.
Ya bir kinleri
unutturmuyorlar.
Var. Unutturmuyorlar.
Evet, onu unutturmuyorlar.
Kazıyorlar. Ya gemilerine,
evet,
kazıyorlar.
O, evet, 6. Priamos dönemi vardır.
Hı hı.
Onun oğlu Paris vardır. Bu Paris,
evet,
bir kadın yüzünden savaşlara sebep olmuş ve Paris buradan sağ kurtulanlardan birisidir. Bu Paris kaçmış buradan Yunanistan'a, Yunanistan'dan Avrupa'ya kaçmış gitmiş ve bugün Fransa'nın başkenti Paris'tir.
Evet.
Şimdi geliyoruz Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Davut Aleyhisselam'dan bahsedilir. Şimdi ayetin ben tam metnini hatırlayamayacağım. O ayet-i kerimede Davut Aleyhisselam'ın Calut ismindeki bir müşrik komutanı öldürmesinden bahsedilir. Ve ona bir mülk, yani bir krallık verildiğinden bahseder Cenab-ı Allah Davut Aleyhisselam'a.
Evet.
Davut Aleyhisselam o müşrik komutanı göğüs göğüse kavgada yenemeyeceğini bildiği için bir yüksekçe tepeden, şu gördüğümüz tepeler gibi bir tepeden, yüksekçe yerden sallama sapan taşıyla kafasına vurmuş, öldürmüş onu. Bakın sapan taşı, dikkat edin.
Evet.
Çanakkale'de bize karşı savaşan İngilizlerin bir gemisinin adı Goliath'tı.
Goliath.
Goliath, Calut'un İngilizce telaffuzudur.
Allah Allah.
Bak o Calut denen o müşrik komutanın ismini yaşatıyorlar. Calut, Goliath koyuyorlar. Yaşlı bir gemi olduğu için bizimkiler ona koca karı diyorlarmış. Öyle,
ona, öyle ise vermişler.
Öyle lakap takmışlar ona. Bu gemi Mortukoyu'na gündüzleri demir atıyor,
hı hı,
geceleri boğazın ortasına doğru çıkıyor ve oralara demir atıyor. Bizim Kerevizdere'deki askerlerimizin üzerine ara ara bomba yağdırıyor. Uyutmuyor askerlerimizi. Hı hı. Bu böyle olmaz. Boğaz komutanı Cevat Paşa çağırıyor Denizli binbaşı Nazım Bey'i. Al diyor, muavenet zırhlarından birini al diyor. Git bu gemiyi ne yaparsan yap batır diyor.
Evet.
Ve Muhammed-i Milliye muhribini alan Hafız Nazmi Bey, binbaşı, mayın tarlalarını bilen odur. Ve gemi komutanı da Ahmet Bey isminde birisidir. Mayın tarlalarının arasından kıyıdan kıyıdan 13'ü 14 Mayıs'a bağlayan gece yarısı geliyor buraya. Tam o arada da bu gemide açığa doğru açılmaya başlamış.
Şu an gördüğümüz gemilerin, evet, olduğu
yere. O gördüğümüz gemilerin olduğu yere doğru açılmaya başlamış.
Evet.
Bunun geldiğini fark etmiş bunlar gece karanlıkta, ışıklar sönük. Ama ışıldakla sormuşlar, sen kimsin diye. Bunlar da ışıldakla biz dost gemiyiz diye haber veriyorlar. yanlarına sokulunca, mesafeye girince menzile, 3 tane ard arda torpidoyu gönderiyor muavenet muhribi. 3 tane torpidosu varmış. 3'ünü de gönderiyor. 3'ü de isabet ediyor. Ve Goliath zırhlısı gece saat 1 sıralarında denizin karanlık sularına gömülüp gidiyor. Evet. Ertesi günlerde Avrupa'da gazeteler başlık atıyor. Davut'un sapan taşı Goliath'ı batırdı. Bak. Evet. Unutmuyorlar.
Unutmuyorlar.
Çanakkale Savaşı'nı unutmayacaklar. Hocam. Bakın Kutulemare'yi kanunlarla unutturmaya çalıştılar,
evet,
bize.
Evet.
Çanakkale Savaşı'nı unutturamadılar ama onlar da unutmadılar.
Kutulemare de Çanakkale Savaşı kadar belki de unutulmaması gereken bir zafer ama
ve
bize
Osmanlı'nın
hizmet etmiş
son
gibi.
Zaferi. Evet. Osmanlı'nın evet, son zaferi ve harika zaferi.
Evet.
İngilizleri rezil ettiler orada bizimkiler. Evet. Halil Kut biliyorsunuz, evet, komutanımız,
evet,
da orada.
Evet.
9 tane generali de esir almıştı yani.
Evet.
30 bin altın vermeyi taahhüt ettiler. Halil Kut geri çevirdi, kabul etmedi yani.
Evet.
İşte bunlar tarihin derinliklerindeki olayları unutmuyorlar.
Evet.
Biz de neslimize unutturmayacağız. Mortukoy'un hikayesi bu. Şimdi burada geldiğimiz bir koy daha var. O Mortukoy'u Kara Savaşları'nda birinci çıkartma bölgesiydi.
Evet.
Şimdi ikinci çıkartma bölgesi dediğimiz Ertuğrul Koyu'ndayız.
Yani şu anda bulunduğumuz
koydayız. İkinci çıkartmanın yapıldığı yer ama en dehşetli çıkartmanın yapıldığı yer.
Evet.
Nasıl oldu?
Çıkartma dediğimiz zaman dinleyicilerimize açıklayalım. Yani gemilerden düşman askerleri karaya,
evet,
doğru askerleri
karaya,
çıkarıyorlar.
Buradan, karaya çıkarılması. Kara, evet, savaşının yapılması
kara savaşının
için.
Asker çıkarıyorlar. Nereden çıkarıyorlar? Koylardan çıkarıyorlar.
Koylardan
olarak Mortukoy'undan.
Mortukoy'undan çıktılar.
Çıktılar mı?
Başardılar. Başaramadıkları tek koy Ertuğrul
burası.
Koyu. Yayaçavuş'un,
evet,
koyu.
Evet.
Ve onların hazırladığı plana göre, bu bütün koylardan çıkartma yapan bu askerler hepsi beraber şurada ovada çukurda toplanacaklar.
Evet.
Beraberce Alçıtepe'ye gideceklerdi. Ötekiler saat 8'e kadar zor da olsa çıkartmalarını tamamladılar. Fakat bu koyda bir destan yazılıyordu. Planlar burada bozuluyordu.
Bunlar gelmeyince
ve
de onlar da
Onlar da beklediler.
Ya, evet.
Ve onu inşallah şimdi anlatacağız. Bakın nasıl, şöyle, evet, Yayaçavuş'u alalım baştan.
Evet.
Yayaçavuş Çanakkale'nin Ezine ilçesinin Koçalı köyünden bir kahramanımız.
Yani Balkan
Savaşları, Çanakkale'li,
evet,
Ezineli. Balkan Savaşları'na katılmış, çok tecrübeli ve çok bilgili, savaşı iyi bilen, becerikli birisidir. Yani cesur,
evet,
birisi. Ve Çanakkale Savaşı çıkınca gönüllü olarak geliyor 26. Alay'ın 3. taburunun 10. bölüğünden takım çavuşu olarak burada görevlendiriliyor.
Evet.
Şu Ertuğrul Koyu'nun etrafına 10. bölük buraya dağıtılıyor. Burada Ertuğrul Harabeleri dediğimiz şu arka tarafta kalan sırta bir takım asker.
Evet.
Bir takım asker Settülbayır Kalesi'ne, bir takım asker de ihtiyata alınıyor. Arka tarafta Harap Kale diye bir yer var. Oraya konuyor. 63 kişilik bir takım askerle de Yayaçavuş bu koya yerleşiyor, Ertuğrul Koyu'na. Denize yaklaşık 200-250 metre mesafede.
Evet.
Bunlar buraya daha o akşam yeni yerleşmişlerdi ki gece saat 2.30 sıralarında ay batıp da hava iyice karardıktan sonra bu bölgede 5 tane koydan çıkartma yapacak olan İngiliz 29. tümeni önce bombardımanla başlıyor işe. Buradaki 5 tane koya yoğun bir bombardıman sabah aşağı yukarı imsak vaktine kadar devam ediyor. Ve bu koyuda öyle yoğun bombardıman yapmışlar ki bu koyun tabur komutanı Konyalı Mahmut Sabri Bey şöyle diyor. 24 saat içerisinde diyor bomba düşmedik bir karış toprak kalmamıştı diyor.
Allah
bu koyuda.
Allah.
Ama ilk etapta o kadar çok bomba yağdırmışlar ki o sabaha kadar tam 4650 bomba atmışlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Boğaz Harbi'nde 18 Mart günü bizim topçularımızın toplam olarak kullandığı bomba sayısı 2450'dir.
Bütün bir savaş boyunca mı?
Evet, bir gün. Hayır, bir gün.
Ha,
18
bir
Mart günü. Bütün Çanakkale Boğazı kıyılarındaki topçularımızın kullandığı toplam mermi sayısı, hı hı, 2450.
Evet.
Ama sadece şu Ertuğrul Koyu'na 2-2,5 saat gibi bir süre içerisinde 4650 bomba yağdırıyorlar. İki katı.
İki katı. Yani hocam baktığınızda şimdi gördüğüm kadarıyla şu evlerin olmadığını farz edersek.
Evet.
Bu koyun o zaman öncelikle onlar bombalarken burada bir karış toprakta bile bir tane canlı bırakmamak üzere bombalıyorlar,
evet,
temizliyorlar. Şimdi
aynen
çıkabilirsiniz
öyle
diyorlar.
Tabii. Bak,
evet,
işte bak ne diyor biliyor musunuz? Gece bu bombardımanda siperler de mahvolmuştu. 15 şehit vermişler. Bomba çukurlarını siper olarak kullanmaya başlamışlardı. Bombardıman kesildikten sonra komutanlar İngiliz askerlere şu güvenceyi veriyorlar. Saatlerdir Türk toprakları dövülmektedir. İnsan değil canlı bir böcek bile kalmamıştır. Rahatlıkla çıkartma yapabilirsiniz. Ve gemiler yavaş yavaş bu koya yanaşmaya başlıyorlar. Fakat bu koy sığ bir koydur. Gemiler 100-150 metre açıkta karaya oturup kalıyor.
Evet, toprak gördüğünüz gibi zaten burada.
Ne yapıyorlar? Bu sefer filikalarla sahile asker göndermeye çalışıyorlar.
Gemilerle.
Küçük filikalarla 30 kişilik, 40 kişilik, 50 kişilik filikalarla sahile asker göndermeye başlıyorlar. Şurada bakın iki tane taşlı burun vardır. Bu beriki taşlı burunu onlar sonradan yapmışlar. İskele yapmışlar oraya. Öte taraftaki var, o zamanki resimlerde görüyoruz. O taşlı burun var. Oraya da sallarla iskele oluşturmuşlar. Salların üzerinden sahile koşacaklar.
Peki hocam, oradaki Settülbahir Kalesi değil mi?
Evet, Settülbahir
Kalesi. O var, o zamanlar var değil mi o zaman?
Var tabii. Tamam. İlk şehitlerimizi orada verdik 3 Kasım günü işte. 86 şehit vermiştik
orada. Oradan buraya bildiğiniz düz bir arazi var. Yani evet, çıkarmaya müsait olan bir alan var.
Neden koyuları tercih ettiler böyle? Bizim cephe gerisindeki topçularımız burayı vuramıyor.
Kör nokta. Kör nokta. Evet.
Koylar kör nokta. Evet. Vuramıyorlar. Aşırtma atışı yapılamıyor o zaman. Düz yollu mermi kullanıyor toplar. Ve buraya asker çıkaracaklar ama Yahya Çavuş o kadar kurnaz ve tecrübeli bir çavuşumuz ki bölük komutanı ölünce komuta tamamen ona kalmıştı. Bölük komutanı şehit olmuştu o bombardımanda. Ve Yahya Çavuş arkadaşlarına öyle güzel taktik veriyor ki 6-7'şer kişi filikaları paylaşıyorlar. Makina tüfek gibi filikalara öyle bir atış yapıyorlar ki hiç kimseyi sağ çıkarmıyorlar buraya. 1000 kişi gelmişler ilk etapta İngilizler. Ve 500'e yakın asker, 150'ye yakın da subay kaybedince 350 kadar asker kalmış, geri kaçmaya başlamışlar. Komutanlardan biri sormuş, niye geri kaçıyorsunuz? Verdikleri cevap şu: Türklerin sayısı en az bizim 4 katımız.
Allahu Ekber.
Şimdi burada size ben bir ayet okuyacağım. Estağfirullah. Ali İmran suresi 13. ayet-i kerime. Estağfirullah. Kad kâne leküm âyetun fî fiyeteynil tekate fiyetun tukatilu fî sebilillâhi ve uhra kâfiratü yeravnehum misleyhim râyel ayn vallâhu yüeyyidu binasrihi men yeşâ inne fî zâlike le'ibreten li'ulil ebsâr. Bu ayet-i kerime şöyle: o savaşan iki grupta sizin için ibret vardır. Biri Allah için savaşmaktadır. Diğeri ise onları kendilerinin iki katı gören kafir bir topluluk. İşte Allah dilediğine yardımını böyle iletir. Basiret sahibi olanlar için bunda ibret vardır. Bu Bedir Savaşı için nazil olmuş olan bir ayettir. Orada Bedir'deki müşrikler Müslümanları kendilerinin iki katı görmüşlerdi. Bakın burada da ne diyorlar şimdi? Türklerin sayısı en az bizim 4 katımız.
4 katımız diyor. Evet. Nasıl bir korku, nasıl bir
şey. Halbuki şeydi, bunu dedikleri zaman bizimkilerin sayısı 30 kadardı.
Allahu Ekber.
30'a inmişti sayıları.
63 kişiydi. 30'a inmiş sayı.
30'a indi şu anda.
Şehit oldu diğerleri.
Ve bu sefer geri kaçınca bunlar bir deniz subayı olan Yarbay Anver bir hile düşünüyor. Türkler mert savaşıyor. Bir sivil gemi, kömür gemisi olan River Clyde'ı boşaltıyorlar. İçine 2000 tane İrlanda askeri dolduruyorlar.
Allah Allah.
Bunları gönderiyorlar sahile. Bunlar da gemi karaya oturup da kapıları açıp salların üzerinden sahile çıkacaklar. Fakat bir bakıyorlar ki sahil her taraf ceset dolu. Burada bir olaylar olmuş. Allah kalplerine öyle bir korku, veriyor ki bunlar çıkmak istemiyorlar. Komutanlar kılıçlarla vurmuş baldırlarına çıkın diye, yine çıkaramıyorlar. Ve Napier ismindeki bir general bunlara diyor ki siz ne biçim erkeksiniz, niye korkuyorsunuz, çıkmıyorsunuz? Onlar da şunu söylüyorlar: erkeksen sen çık.
Allah işte.
Napier kapıları açıyor, salların üzerine fırlıyor ama yediği bir kurşunla yuvarlanıp suya düşüyor ve onun cesedi kayboluyor bu koyda. Bakıyorlar olmayacak, papazları getiriyorlar, askerlere dua yaptırıyorlar morallerini yükseltmek için. Birer bardak da rom içkisi içiriyorlar ve onları böyle sahile gönderiyorlar. Çatırtı devam ediyor. Öğleden sonra saat 2:30'a gelindiğinde Komodor Samson denen bir keşif pilotu yukarıdan uçakla geçerken aşağısını görmüş. Telsizle soruyor, aşağıda ne oluyor, kıpkırmızı görünüyor. Şu mortu koyu onların kanlarıyla kıpkırmızı kan gölüne dönmüş. Sahilde 10 metre genişliğinde ceset yığınları oluşmuş. Sadece 100-150 kadar asker kalenin önündeki toprak yığınının arkasına çıkmışlar, sığınmışlar. Bir tanesi hatıratında diyor ki, başımızın üzerinden yağmur gibi mermi geçiyordu. Korkudan başımızı çıkaramıyorduk diyor. Dediği zaman bizimkiler 8 kişiydi.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hocam yani çok dehşetli, çok dehşetli hadiseler. Yani 63 kişiyken verdikleri bir korku var. Sonra 30 kişiye düşüyorlar, 30'u şehit oluyor. Onlara vermiş olduğu bir korku ve 8 kişiyken verdikleri korku da başımızın üstünde yağmur gibi kurşun geçiyordu.
Hocam Bedir Savaşı'na Bedir Savaşı'na
benzer, gerçekten de benziyor.
Daha var, daha
İnşallah
var.
Hocam.
Gelecek
ama
programda
inşallah,
devam edeceğiz.
Evet, eyvallah. İnşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Adım Adım Çanakkale Destanı programımıza devam edeceğiz. Giderek artıyor bizim de heyecanımız ve gerçekten o duygusallığımız, duygumuz da artıyor. İnşallah bir sonraki programda bu kaldığımız yerden Ertuğrul Koyun'dan, Yahya Çavuş'un bu mekanından sizlere seslenmeye devam edeceğiz inşallah. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.
Millet için ettim yordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer. Döktü kandan göğe vursun.
Erkam Radyo'da Mehmet İşcan ve Numan Nurullah Aras'la Adım Adım Çanakkale Destanı programını dinlediniz. Varsan